Basecast.
Hocam öncelikle bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinizi tanıtabilir misiniz?
Şimdi benim ismim Doktor Beyler Veylarov. Ben Azerbaycan Türküyüm. Şimdi Hacettepe Beyin Cerrahisi'nde ihtisas yapıyorum. Tıp fakültesini Hacettepe'de bitirdim. Tabii bu toplantıya katılmamda vesile olan Profesör Doktor Mustafa Berker'in katkılarından dolayı ona da teşekkürlerimi sunarım. Buyurun.
Bismillah. Öncelikle neden nöroşirurji, neden diğer branşlar değil? Bunu sormak istiyoruz.
Şimdi tabii her tıp fakültesi öğrencisi gibi sonlara doğru dönem 5 dönem 6'da artık ben ne seçeceğim, hangi ihtisas bana daha uygun. Hatta bazen hiç ihtisas seçmeden sadece pratisyen hekim olarak çalışmak isteyenler de olur. Açıkçası tabii dönem 5'te stajlara gelince, küçük stajlara veya dönem 4'te de temel stajlarda kafanızda kabaca cerrahi ihtisaslar mı yoksa dahili branşlar mı şekillenir. Ben dönem 4'te genel cerrahi stajında, şimdi yeni yakın zamanda emekli oldu Profesör Doktor Osman Abbasoğlu vardı genel cerrahide. Ben onun grubunda çalışıyordum. Orada ben cerrahiyi çok sevdim. Hani ben muhakkak cerrahi bir ihtisas seçerim diye başladı. Tabii sonra küçük stajlara geçince daha spesifik alanları gördünüz. Benim ilgimi daha çok beyin cerrahisi. Ha, bu biraz anatomisinden kaynaklı. Biraz da hastalık popülasyonundan. Bir de baş boyun cerrahisi. Ben bu ikisine çok ilgim vardı. O dönemde bu ikisi arasında çok gittim geldim. Acaba biliyorsunuz baş boyun cerrahisi tek başına öyle bir ihtisas yok. KBB'nin içinde geçiyor bu. O dönem bizim ta dönem 2'den beri bana danışmanlık yapan gönüllü olarak benim sık sık kapısını çaldığım bir hocamız vardı. O Hacettepe'den ayrıldı anatomiden. Şu anda Top Etü Tıp Fakültesi'nin hem kurucularından, orada bir dönem dekanlık yapan, şimdi orada hala çalışıyor Profesör Doktor Selçuk Tunalı. Ben hep ona giderdim. Hocam böyle bir merakım var. İşte o beni kabaca onun da yönlendirmesi oldu. En son hem beyin cerrahisini stajını yaptım. Bir yani yakından ameliyathanesine gittim program dışında. Ne yapılıyor, ne ediliyor. Sonra KBB'nin de nitekim onun gibi. Yani normal kendi stajlarımız dışında oraya daha sık sık giderek, asistan çevresiyle görüşerek, hocalarla temas kurarak yani beyin cerrahisi biraz daha öne geçti. Yani tabii benim beklentilerim tıp hayatımdan, gelecekle ilgili. Böyle bir nöroşirurji merkezde kaldı. Ben de onu seçtim. Pişman da değilim. Yani tekrar seçecek olursam tabii yine beyin cerrahisini tek ve ilk seçenek olarak yazardım.
Hocam, bir diğer sorumuz da neden Hacettepe? Yani bura mezunsunuz ama neden yine Hacettepe'yi seçtiniz?
Evet, bunu zannediyorum ki bazen hocalar da derslerde çok sık sık bahseder. Hacettepe'den mezun olanların genelde ilk önceliği hep Hacettepe'ye dönmek olur. Bunu şöyle izah ederler. Buradan çıktıktan sonra mecburi hizmet veya başka bir hastaneye gittiklerinde orada Hacettepe farkını hissetmeleriydi. Açıkçası ben çok farklı üniversitelerle ilgili yani görüşüm yoktu. Ben tıp fakültesinde Hacettepe'de bitirmiştim. Bir de tabii kontenjan da meselesi var biliyorsunuz. TUS'da tercih yapıyorsunuz. Benim tercih zamanım ben Azerbaycanlı olduğum için tabii yabancı üniversiteler içinden tercih yapıyordum. Yani yabancılar için ayrılan kontenjandan. Benim dönemde 5 tane vardı. Diğerlerinin Ankara'da 2 yer vardı. Diğerlerini söylemeyeyim. Ben bir tek Hacettepe'yi tek seçenek olarak yazdım. Yani Hacettepe olursa Hacettepe olur, olmazsa bir sonraki. Çünkü niye burada hem buranın belli geleneği, daha önce Türkiye'nin nöroşirurjisine yön veren bir klinik olması, Tabii yani bunun da bir etkeni var. Benim öğrencilik zamanında Hacettepe'de asistan, beyin cerrahisinde asistanlık yapan çok yakın bir dostum vardı. Tabii onun da yönlenmesi, onun da yön vermesi tabii oldu. Böylece Hacettepe Nörolojisi yani tek tercihim oydu ve o geldi.
Yani birçok Hacettepe'nin hayali gerçekten tekrar bizim okulumuzu seçmek. Ve
Evet.
biraz da asistanlığı merak ediyorlar. Hani kıdem meselesi nasıl işliyor? Yıllar geçtikçe neler oluyor asistanlıkta? Bunları merak ediyoruz.
Evet, şimdi sonuçta belki siz de ileride bunu çok sık sık duyacaksınız. Daha çok dönem 4, dönem 5, dönem 6'da usta çırak ilişkisi. Bunu ta ilk zamanlardan katıldığımız bizim yani büyük hocaların toplantılarında hep bunlar söylenir. Hani burası bir usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir sanat, yani sadece meslek değil bir hayat tarzıdır. Sonuçta sadece hastaneyle kalmıyor. Tıp tüm hayatınızı şekillendiriyor. Böyle olunca siz ustanızdan bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Dolayısıyla ustanızla aranızda belli saygı, belli bir mesafe olması gerekiyor. Yani gerektiğinde yanlışlarınızdan dolayı azar da işitebilirsiniz. Ancak bunun usta-çırak ilişkisi içinde devam ettiği sürece bundan hiçbir sizin yani belki biraz sizi üzebilir ama bunun şahsi bir sebeplerle değil, tamamen hastaların iyiliği ve sizin eğitiminiz için olduğu sürece bundan nasıl bunlar sonradan hoş hatıralara döner sadece. Yani bu böyle bir yerde ve zor bir yani nörolojisi belki ihtisasların içinde hastanın hayatına yapılan katkı ve yani burada hastanın hayatının çok kritik aşamaları olduğu için yani hata payınızın çok az olması sebebiyle ustanızdan öğrenmeniz gereken çok şey var. Burada ustalar yani hocanız da tabii ustanız ama sizin bir kıdemli doktor sizden daha önce baş asistan olsun kıdemli olsun tabii sizin düzeninize göre sizin üstünüzdeki kişilerden de muhakkak öğreneceğiniz şeyler vardır. Yani çoğu yerde bu böyle işler. Hani sizin belli her basamakta üstünüzde biri vardır. Onun denetiminde bir şeyleri yaparsınız, öyle öğrenirsiniz. Üstünüzdekine her zaman bir şeyleri borçlusunuzdur öğrendiğinizden dolayı. Yani bunun sebebini, bu kıdem meselesinin aslında altında yatan sebebi, mantığı bilirseniz bu kimsenin zoruna gitmez. Yani bana niye emir veriliyor, komuta oluyor. Yani bu işin birazcık doğası böyle. Hani öyle söyleyelim. Yani usta çırak ilişkisi hakikaten öyle. Öyle devam ediyor.
Evet hocam. Biz bir de tabii ki cerrahi branş olduğu için çalışma saatlerinizi, nöbet sıklığı, tatillerinizi bunları da merak ediyoruz. Biraz açıklarsanız.
Şimdi şöyle burada mesela saat 8 sabah akşam 5 her yerde genellikle böyle mesai tıp dışı branşlarda söyleyeyim veya başka çalışma yerlerinde bunu çoğu zaman bunun zorlanmasına gerek kalmaz bu çalışma süresinin. Ama yani doktorlukta bu böyle midir? Bunu samimi olursak bu böyle değil. Şundan dolayı çünkü bazı şeyler hani bunu çoğu kişi bunu böyle düşünüyorum bunu isteyerek yapıyor. Hani kimse onu saat 5'ten akşam 11'e kadar zor gücüyle hastanede tutmaz. Ha bu mesai dışına çıkıyor mu? Çıkıyor ama bunu bu mesleği seven herkes gönüllü olarak isteyerek hastasının sağlığı için, hastasının daha iyi olması için yapıyordur. Hani gerektiğinde genelde nöbetler bazen tabii belirlenen haftalık nöbet saati var, aylık nöbet saatler var. Bunlar zorunlu kalınmadığı sürece aşılmıyor. Onun dışında ama dediğim gibi nöbetinizin ayda 3 nöbetiniz de olabilir. Ama sabah 6'da gelip akşam 11'de çıkabilirsiniz. Burada esas olan şunu bilmeniz, beyin cerrahisi yani belirlenen rutin mesainin yetmediği, yani hastaların kliniği, gelişebilen komplikasyonlar vesaire gereği daha fazlasını gerektiren bir ihtisastır. Gününüzün çoğunuz hastanede geçer. Haftanızın büyük bir kısmı, ayın büyük bir kısmı hastanede geçer. Yani bunu tercih eden arkadaşların bilmesi lazım. Bunu gönüllü yaptığı sürece bundan yani zevk de alır. Hastası iyileşince bunun tatminini de yaşar. Ama şunu bilmek gerekir ki bazen hakikaten mesainin fazlası kadar emek harcamanız gerekebilir.
Teşekkürler hocam. Bilimsel araştırma süreci, yani siz asistanlığınızda bilimsel olarak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz, nasıl yapılabiliyor, bunları merak ettik.
Tabii bu tabii başladığında herkesin aklında olan sorulardan birisi, ben burada akademik olarak ne kadar kendimi geliştirebileceğim veya yayın yapabileceğim. Şimdi şunu bilmek lazım. Öncelikle tabii bu asistanlıkta bir çömez kavramı var. İlk başladığınızda daha kliniğin işleyişi, hastalarla yatan hastaların takibi, işte ameliyat hazırlığı vesaire, bunları öğrendiğiniz ve bu yoğunluğun içinde ilk başlarda araştırmalara yönlenmek biraz fiziksel olarak zor. Yani buna zamanınız pek yetmez. Tekim kalan zamanınızı da dinlenmeye harcarsınız. Ama yavaş yavaş böyle ikinci yıla doğru, yani birazcık daha deneyiminiz arttıkça, kıdemlendikçe ilginizi çeken konular olabilir. Çünkü sonuçta artık hastaları, kabaca hastalıkları tanıyorsunuz. Ne türlü hastalarla muhatap oluyorsunuz. Bu hastaların tedaviden ne fayda görüyorlar. Eksiklerimiz neler? Biz hangi konularda hastalık konusunda çaresiziz? Bunları gördükçe, bunları anladıkça daha mantıklı olarak o boşluklara göre merakınızı belirleyebilir. Araştırmalara planlanıp yönlenebilirsiniz. Burada hocaların katkısı daha çoktur. Yani hoca, yani işte bölüm başkanınız olur veya o konuyla ilgilenen hoca olur. Herhangi bir hocanıza gidip söyleyebiliyorsunuz. Hani benim böyle bir merakım var. Bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz? Veya var olan bir çalışma varsa ben ona bir yerden katılabilir miyim? Yani bu konuda bizim kliniğimiz açık bu konuya. Yani böyle aklınızda bir şey varsa bunu derleyip toparlayıp hocaların denetimi altında bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu daha çok kendinizi buna istekli ve hakikaten bununla ilgilenebilecek deneyimi kazandıktan sonra bu yapılabilir yani. Burada yapılıyor da. Bizim de katıldığımız birkaç çalışma var. Ha, henüz devam ediyor. Yani sonuçlanmış değil. Ama yani ona da istekli olduğunuz zaman ayırabilirsiniz.
Evet hocam, zaman ayırmak derken yine gözüme bir şey çarptı, soru çarptı. Siz kendinize ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz bir hafta içinde?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii bu biraz kişisel şeyden dolayı, hayat beklentisinden dolayı değişir. Hani neler bekliyorsunuz ilerisi için? Çünkü zaman çok hızlı geçer böyle. Ben asistanlığa başladım. Şimdi şu an ben aileliyim. Güzel bir eşim ve bir kızım var. Dolayısıyla artık hayatınızın sorumluluğunda olan veya zaman ayırmanız gereken yakın insanlarınız var. Benim genelde hani eve gittikten sonra onlarla 2-3 saatten fazla bazen zaman geçiremiyorum. Tabii fiziksel olarak yoğunluk, yorgunluktan bir yerde sızıp kaldığınız oluyor. Yani onların tabii toleransına çok sığınıyorum. Çünkü yani onların anlayışı, eşim de doktor, o da göğüs hastalıklarında çalışıyor. Tabii yoğunluk farkımız var sadece zaman konusunda. Yani onun işte aslında ailenizin, yakınlarınızın biraz anlayışına ve size gösterdiği toleransa bağlı. Çok zaman geçiremiyorsunuz açıkçası. Ama birazcık hani bu zamanın geçici olduğunu, bu sürenin hani bir süre böyle olduğuyla kendinizi avundurarak zamanı geçiştiriyorsunuz. Ama yakınlarımızdan, ailemizden zaman çaldığımızın farkındayız açıkçası, çoğumuz biliyoruz. Yani onların toleransı sayesinde çoğu işi yapabiliyoruz, öyle söyleyeyim.
Evet hocam. Bir sonraki sorumuzda ilk ameliyatınızda nasıl hissettiğinizi sormuşuz.
İlk ameliyatımız, ben o zaman nöbetçiydim. Daha ilk 5 ayın içindeydi, tam hatırlamıyorum. O zaman nöbette bir hidrosefali hastası gelmişti. Ona eksternal ventriküler drenaj takacaktık. O zaman baş asistanımız ve kıdemliyle işte ameliyata indik. Tabii hiçbir şey bilmiyorsunuz. Daha anatomiye çok hakim değilsiniz. Kabaca bir şeyler biliyorsunuz. O zaman sadece emir komutayla, hani bunu böyle yapalım, bu böyle olur, şöyle yapalım. Tabii çoğu şey anlamaya çalışıyorsunuz ama çok zor ve heyecanlı oluyor tabii. Biraz stresli oluyor tabii. Yani ya acaba yanlış yaparsam, ben daha hiçbir şeye hakim değilim. Ama üstünüzdekiler sizi yönlendirdiği zaman ve o komutalara doğru uyduğunuz zaman genelde bir sorun olmuyor. Çok stresliydi, onu söyleyebilirim. Tabii ama yavaş yavaş yani öğreniyorsunuz.
Evet hocam. Hiç unutamadığınız bir ameliyat oldu mu şu ana kadar? Sizde böyle yer bırakan.
Açıkçası şöyle, tabii bizim beyin cerrahisinin içine girdikçe farklı hastalık şeyleri vardır. Nasıl diyeyim? Mesela serebrovasküler hastalıklar vardır. İşte tümör ameliyatlar vardır. Endoskopla yapılan endoskopik kapatamanı cerrahisi vardır. Ben bilmiyorum niyeyse daha çok serebrovasküler hastalıklar benim daha çok ilgimi çeker. Mesela anevizma cerrahisi öğrenciliğimden beri. Mesela ben o ameliyatlara birazcık daha fazla ilgi duyarım. Ama öyle spesifik şu ameliyat çok tabii her şimdi bazı şeyler belki bilmiyorum sıradanlaşıyor mu burada yani büyük ameliyatlar yapılıyor Hacettepe'de. Bizim için mi sıradanlaşıyor ama aslında burada yani her ameliyat, her hastanın ameliyatı unutulmaz bir ameliyat. Çünkü orada muhakkak bir şeyler öğreniyorsunuz. Orada yani ameliyat sırasında beklenilmeden gelişen bir duruma müdahaleyi öğreniyorsunuz. O yüzden aslında her ameliyat bizim için unutulmaz. Yani hiçbir ameliyatı unutmuyoruz.
Peki hocam öğrenciliğinizde hani seçmeyi düşündüğünüz artık bu bölümü mesela biz Hütbat'ta nöroşirurji kulübüne katılıyoruz. Sizin de böyle çalışmalarınız olmuş muydu?
Ben ilk şeyle başladı benim makale saatleriyle. Önce onkoloji makale saati vardı. Onun danışmanı Profesör Doktor İbrahim Güllü hocaydı. Öyle başladı. Sonra Osman Abbasoğlu genel cerrahiden az önce bahsettiğim Profesör Doktor Osman Hoca'nın karaciğer transplantasyonu üzerine onun makale saatleri vardı. Da, bilmiyorum ismini siz duymuş İskender Saik Hoca var. Hacettepe Genel Cerrahi'nin en büyük isimlerinden. İskender Hoca'nın makale saatleri vardı. Böyle başladı benim. Daha çok makale saatleriyle. Yani onlara daha sık katılıyordum. Ama özel böyle bir branşla ilgili alt gruba katıldığımı hatırlamıyorum. Herhalde bizim dönemimizde o kadar çok böyle şeylere yönelik yoktu. Branşlara yönelik yoktu. Ama tabii böyle olması güzel bir şey. Daha yakından tabii burada hocaların da büyük katkısı var. Hani o kliniğe çünkü her zaman gelip oradaki işleyişe müdahil olup orada bir şeyleri öğrenmek öğrenciler için her zaman fırsat olmayabilir. Çünkü oranın belli bir dinamiği vardır. Siz orada yer bulamayabilirsiniz ama tabii hocalar sayesinde siz bu işleyişi öğrenebiliyorsunuz. Yakından bazı şeyleri duyup görüp öğrenebiliyorsunuz. Genellikle makale saatlerine katılırdım ben.
Peki hocam hiç asistanlığınızı yurt dışında yapmayı düşündünüz mü? Amerika, İngiltere'ye?
Düşündüm. Ben 2015 yanlış hatırlamıyorsam 2015'te yine konuşmanın başında bahsettiğim Selçuk Tunalı hocayla görüştüm. Sonra Osman Abbasoğlu'nun görüşünü aldım. Ben kendi çabalarımla bir yazışmayla Cleveland Kliniği genel cerrahi, kolorektal cerrahi bölümünde gözlemcilik, bir aylık gözlemcilik fırsatı kazanmıştım. Tabii bu benim biraz tıp fakültesi eğitim süremin uzamasıyla sonuçlandı. Çünkü kendi staj döneminde, başka bir staj döneminde gittim. Öyle bir Eylül ayına denk geldi. İşte hocalarla görüştüm. Yani bana danışmanlık yapan hocalarla bu fırsatı kaçırma dediler. Aslında gidiş nedenim şuydu. Ben orada çalışmak ister miyim? Orada asistanlık yapmak ister miyim? Sonuçta net olarak görürseniz ortamı, bu sizin için daha objektif karar vermenize faydası olur. Ben bir ay orada bulundum. Hani orada neler yapılıyor? Bizde neler yapılıyor? Tabii sistem farkı var. Bu biraz da tabii ülkenin kendi sistemi, onun o sistem içinde asistan yetiştirmesi. Ben niyeyse Türkiye'ye dönmek, yani Türkiye'de yapmak, Türkiye'de öğrenmek istedim. O yüzden gördükten sonra benzer şeylerin, tabii dediğim gibi arada yeteri kadar fark var açıkçası. Ama ben Türkiye'yi tercih ettim. Burada kalmak istedim. Yani asistanlık eğitimi için. O yüzden burada kaldım.
Çok teşekkür ederiz stajınızdan da bahsettiğiniz için. Bir soru gelmiş. Hiç istifayı düşündünüz mü? Yani sizi çok zorlayan bir zaman oldu mu diye.
Şöyle söyleyeyim. İlk aylarda bu istifa değil de acaba ben doğru yerde miyim? Çünkü burası hakikaten nöroşirurji yoğun bir kliniktir. Hastaları zordur, ağırdır. Yani ben acaba doğru yerde miyim? Böyle bir düşünmeye bir aralar aklımdan geçirdim ama sonrasında hiç daha öyle bir düşüncem olmadı. Bu da hani bir anda böyle bir yoğunluğun içine girince, tabii tatilden geliyorsunuz, bir süredir çalışmıyorsunuz, bir iş yapmıyorsunuz. Öyle olunca böyle acaba doğru, çünkü uykusuz çok kalma durumunda oluyorsunuz. Bir ara benim uyku ortalamam 2 saatti. Yani o yüzden ben doğru bir iş demeyeyim, doğru bir şey yapıyor muyum? Tabii bir yerden sonra artık bunun ne için yaptığınızı kendiniz de anladıktan sonra hiç düşünmedim, hayır.
Hocam cerrahın bildiğimiz üzere gerçekten en önemli bölümlerden biri. Çünkü hastaya direkt yaşamına müdahale ediyorsunuz ve beyin cerrahisi olduğun için. Sizce hani sizin mesleğinizden aldığınız tatmin diğer branşlara göre daha yüksek mi? Böyle düşünüyor musunuz?
Şöyle söyleyeyim. Yine Osman Hoca'dan alıntı yapacağım. Osman Hoca hep şunu derdi. Bir cerrahın yoldaki yürüyüşünden anlarsınız. Şunun için derdi, hani o tatmin olmuş, kendine nasıl ödüllendirilmiş bir yürüyüşü vardır onun derdi. Tabii bizim şöyle tatmin şöyle olur, bu kadar çaba harcarsınız, bu kadar emek harcarsınız. Tabii bunun hepsi ne için yaparsınız? Hastanız için yaparsınız. Hastanızda bir iyileşme veya beklediğiniz yönde bir gelişme olursa bu çektiğiniz, hani buna nasıl diyelim, eziyet mi desek, aslında eziyet değil de hani fiziksel yorgunluk, işte ya bunun hepsini işin içine katıyor. Bunlar bir anda ortadan kayboluyor. Sanki hiç böyle bir süreç olmamış gibi. Çok rahatlamış hissediyorsunuz kendinizi. Ben öyle düşünüyorum. Yani cerrahi ihtisasların başarı olduğu zaman onun nasıl diyorlar, tadına hiç doyulmaz.
Evet hocam. Peki ameliyat anları hani çok stresli oluyor tabii ki. Kriz yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Hani o an duygularınız da var sonuçta. O ameliyatta nasıl hissediyorsunuz? Merak ediyoruz.
Şimdi biz tabii birebir henüz ameliyat edebilecek deneyimde değiliz. Tabii ilk başta bunu hocanızdan öğrenirsiniz. Sonra hocanız işte baş asistanınızdan. Mesela mikroskopta, bizim ameliyatların çoğu mikroskopta yapılır. Nöroşirüji uygulanır. Mesela orada bir şey yolunda gitmediği zaman siz o anda bir anda fark edersiniz ki mesela eliniz böyle yumruk sıkmışsınız veya böyle ısırmışsınız çeneniz, böyle bir stres halindesiniz ama farkında değilsiniz. Aslında mikroskopta da siz değilsiniz. Hocanız orada. Yani ben bilmiyorum, ben tek başına mikroskopta olduğumda bunu nasıl yöneteceğim, ama bunun yönetilme, yani en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi de aslında eğitimde burası. O kriz anını hani hocam, işte uzmanım, baş asistanım nasıl yönetiyor? Hakikaten zor bir durum. Yani bazen öyle bir ameliyatta an olur ki hiç mikroskop başında siz olmak istemezsiniz. Veya endoskopik cerrahiler yapılıyor. Yani öyle yerler, öyle anatomik iki tane karotisin hani arasında, iki karotisin arasında çalışıyorsunuz. Bazen direkt açık damar üzerinde çalışılıyor. Yani böyle bir şey olursa diye insan strese giriyor hakikaten. Dediğim gibi henüz ben de öğrenme aşamasındayım.
Peki sizin ileriden asistanlıktan sonra yoğunlaşmak istediğiniz bir alan var mı?
Aslında yani şöyle ben şunu yapmak istemiyorum dediğim hiçbir alan yok. Hepsi güzel, hepsinin kendi. Tabii bu alanların da esas şeyi yani biz bu yaptığımız işle hastaya ne kadar fayda veriyoruz? Hastalarımız ne kadar memnun kalıyor? Hastanın hayatına ne kadar faydamız dokunuyor? Veya hangi alanlarda yetersiziz? Bu konularda neler yapabiliriz? Bunlar beni yönlendiren şeylerden. Henüz net karar vermiş değilim. Çünkü dediğim gibi biraz daha ben 2,5 işte 2 yıl 5 ay oldu asistanlığa başlayalı. Yani bir nebze dediğim gibi serebrovasküler cerrahi yönünde var ama tabii bu dışarıdan izleyici olarak kendim bu işi yapmaya başladığım zaman bu karar değişebilir. Yani farklı cerrahileri daha yakından temas ettiğimizde bu değişebilir. Yani şu net olarak söyleyebileceğim şu anda bir şey yok.
Hocam, peki biz ileride nöroşirurji seçmek istiyorsak bizim için nasıl tavsiyeleriniz olabilir? Sizce neleri göze almalıyız, ne için seçmeliyiz?
Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya asistanlık tercihi yapmak için TUS döneminde gelen arkadaşlar da oluyor. Bizimle görüşüyorlar. Ben işin içine girdikten sonra da şunu karar verdim ve kanaat getirdim. Tek seçeneğiniz beyin cerrahisi değilse, başka alternatifleriniz varsa o zaman beyin cerrahisini yazmayınız. Çünkü yani hep şunu keşke hani bazen zorlandığınız zaman, bir sıkıştığınız zaman, zaman yani ailenize, yakınlarınıza zaman ayıramadığınız zaman hep bunu dersiniz. Hani keşke onu öbürünü yazsaydım, öbürü bir nebze daha rahat. Yani o zaman oraya da veremezsiniz kendinizi. İşinizden de yani bu sizi işinizden de alıkoyar. Dolayısıyla yeteri kadar ilgilenemeyebilirsiniz. Tek seçeneğiniz beyin cerrahisi ise o zaman bu ihtisası seçin. Ben öyle derim. Tabii yoğun bir hem eğitim yoğun, hasta bakımı yani sağlık hizmeti sunma kısmı işin yoğun. Hastalarınız bekleyemez. Hani mesela gecenin 3'ünde bir hasta gelir, bu hasta beklesin, bir sonraki gün bakarız diyebileceğiniz hasta grubu değil. Asla yani bir ev, en güzel, en tatlı gününüzde bile evinizden işte akrabalarınızın yanından kalkıp hastaneye gitmeniz gerekebilir. Bunları düşünerek, bunları göz önüne alarak, bir de bunlardan ne için vazgeçtiğinizi, yani yakınlarınızda ayırmanız gereken zamandan, bunu hangi maksatla, hangi hedefe yönelik vazgeçtiğinizin farkında olarak tercih yaparsanız, kendi tercihlerinizle baş başa kalır. Kimseye bazen der, beni böyle yönlendirdiler, onu suçluyorsunuz. Kimseyi de suçlamanıza gerek kalmaz. Kendinizle barışık bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Çok yoğun bir eğitim olduğunu, bu eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğini, bazı cerrahi branşlardan farklı olarak beyin cerrahisinde tek başına bağımsız ameliyat yapabilir hale gelmenin daha uzun sürede yetiştiğini, mesela bazı ihtisaslarda 5. yıl asistim örnek veriyorum, tek başına bazı ameliyatları yapabiliyor. Ama beyin cerrahisi, beyin dokusunun tabiatı gereği böyle bu organla çalışan yani uzmanlar daha geç sürede, daha uzun sürede yetişir. Hani ben bitirmek üzereyim, niye hala bunu yapamıyorum, niye hala işte böyle yapıyorlar, biz yapamıyoruz. Ha, bunu da bilerek, bunu da kabul ederek, hani biz biraz daha geç yetişeceğiz ama şunun için, organın doğası böyledir vesaire. Yani bu detayları düşünürseniz, bunu kararınızı alma aşamasında yine üstlerinize, hocalarınıza danışarak onlardan muhakkak benim önereceğim şey, hangi ihtisası seçerseniz seçin fark etmez. Öğrencilik döneminde Yani branşla alakalı olur. Size ders anlatan hocalarınız ilginizi çeker. Muhakkak hocalarınızla bir yakın ilişkiniz olsun. Onlardan zamanları tabii uygunluğu ölçüsünde mentorluk alın, akıl danışın, onlardan tavsiye alın. Çok faydasını görürsünüz. Hem ihtisas seçiminde ve hayatınızın her alanında.
Gerçekten sizinle de konuşmamız beyin ve sinir cerrahisi düşünenler için çok yol gösterici olacak diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.
Teşekkürler
Teşekkür
hocam.
ederiz hocam.
Basecast.